Mağduriyet zihniyeti, günah keçisi yapma, dehumanizasyon, soykırım yoludur. İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'nın tarihsel yörüngesi ve 17 Mayıs 2025 itibarıyla İsrail'in eylemleri, bir ulusun mağduriyet zihniyetinin bir azınlık grubuna sistematik hedeflenmesine yol açarak nihayetinde soykırıma yol açabileceğini gösteren derin ve rahatsız edici bir benzerlik ortaya koymaktadır. Her iki vakada ulusal mağduriyet anlatısını teşvik etme, bir azınlığı toplumsal zorluklardan sorumlu tutma, o grubu dehumanize etme, onlara karşı şiddeti kışkırtma ve soykırım eylemleriyle sonuçlanma kalıbını göstermektedir. Bu deneme, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini, kamu retoriği, askeri operasyonlar, insan hakları raporları ve akademik analizler aracılığıyla, 1920'ler ve 1930'larda Yahudilere yönelik Alman muamelesiyle karşılaştırmakta olup bu, Holokost'a yol açmıştır. 1. Mağduriyet zihniyeti, saldırganın temeli. 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya, 1919 ile 1939 arasında, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya, ağır tazminatlar ve toprak kayıpları dayatan Versay Antlaşması tarafından beslenenlerin bir mağduriyet duygusunu besledi. Bu anlatı, Almanya'yı haksız yere ezilmiş, pozisyonunu zayıflatan iç güçler tarafından ihanete uğramış olarak tasvir ediyordu. Propaganda, eğitim ve kamu söyleme aracılığıyla Almanlar, kendilerini mağdur olarak görmeye koşullandırıldı. Ulusal acıya odaklanarak eski ihtişamlarını geri kazanma ihtiyacına vurgu yaptılar. Öz acıma ve ulusun kendi zorluklarındaki rolünü kabul etmeyi reddetmeyle karakterize edilen bu zihniyet, Almanya'nın mücadelelerinden sorumlu tutulanlara karşı saldırgan politikaların temelini attı. İsrail, 1948 ile 2025 arasında, İsrail'in ulusal kimliği, 6 milyon Yahudinin hayatını alan ve Yahudi bilincinde kalıcı bir etki bırakan Holokost travması tarafından derinden şekillendirilmiştir. Asla bir daha ilkesi, İsrail'i sürekli bir mağdur olarak konumlandırır. Yok edilmesini arzulayan güçler tarafından sürekli tehdit altında, Nazi zulmünü anımsatır. Wikipedia'daki mağduriyet zihniyeti maddesi, öz acıma, ahlaki elitizm ve empati eksikliği gibi özellikleri tanımlar. Bunlar İsrailli toplumda derinden kök salmıştır. Holokost eğitimi, ulusallanma törenleri ve siyasi retorik bu mağduriyeti pekiştirir. Genellikle tarihsel travmayı Filistin direnişi gibi çağdaş tehditlerle bağdaştırır. Bu zihniyet, İsrail'in uluslararası eleştirilere verdiği yanıtta, örneğin Güney Afrika'nın 2024 Cije davası, belirgindir. Soykırım suçlamaları, İsrail'in var olma hakkına yönelik antisemitik saldırılar olarak reddedilir. Eleştiriye aşırı duyarlılık ve acısının tanınması ihtiyacını yansıtır. Paralellik, her iki ulus da saldırgan mağdur dinamini tersine çeviren bir mağduriyet zihniyeti geliştirdi. Almanya kendini ihanet ve baskının mağduru olarak tasvir ederken, İsrail kendini Holokost belleğine dayalı antisemitik saldırganın mağduru olarak görür. Wikipedia maddesinde tarif edildiği üzere bu zihniyet, sorumluluğu kabul etmeyi reddetmeyi teşvik eder, Almanya 1. Dünya Savaşı'ndaki rolü için, İsrail işgalindeki rolü için, her ikisine de günah keçisi yapılan bir azınlığa karşı şiddeti haklı çıkarmayı sağlar. İkinci günah keçisi yapma, toplumsal zorluklardan azınlığı sorumlu tutma. İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya, 1920'ler ve 1930'larda Almanya, Yahudileri toplumsal dertleri için günah keçisi yaptı, 1923 hiperinflasyonu, işsizliği ve kültürel gerileme gibi ekonomik krizleri onların etkisine bağladı. Propaganda, Yahudileri Almanları sömüren sadakatsiz fırsatçılar olarak tasvir etti, onları ulusun mücadelelerinden sorumlu iç düşman olarak çerçeveledi. Bu anlatı, medya, eğitim ve kamu politikaları yoluyla pekiştirildi. Yahudileri kamu rollerinden dışlayan yasalar gibi, Almanya'nın sorunlarının kökü olarak algılarını sağlamlaştırdı. İsrail, 1948'deki kuruluşundan beri İsrail, güvenlik ve siyasi zorluklarından Filistinlileri sorumlu tuttu, işgalin neden olduğu sistematik baskıyı sıklıkla göz ardı ederek. 2023'te Batı Şeria'da 36 Filistinli çocuğun öldürülmesi hakkındaki makale bunu örnekler, İsrail güçleri, taş atma gibi küçük eylemler için çocukları tehdit olarak etiketleyerek ölümleri haklı çıkardı, Huzursuzluktan ölen genç Filistinlileri bile günah keçisi yaptı. 7 Ekim 2023 saldırısı, başlangıçta Hamas liderliğindeki bir katliam olarak raporlanan ve 1195 İsrailli ölümüyle sonuçlanan, tüm Filistin nüfusunu karalamak için kullanıldı. Ancak soruşturmalar, İsrail ordusunun Hannibal direktifini, İsrailli askerlerin yakalanmasını önlemek için ayrım gözetmeksizin güç kullanan, İsrailli hayatlar pahasına, bu kayıplara katkıda bulunduğunu gösterdi. Raporlar helikopter ateşi ve tank topçuluğunun Hamas savaşçılarının yanı sıra İsrailli rehineleri öldürdüğünü belirtiyor. Buna rağmen daha geniş anlatı tüm Filistinlileri günah keçisi yapıyor. Aralık 2024 İnsan Hakları raporları sivil vatandaşlara karşı sistematik şiddeti belgeleyerek bunu yansıtıyor. Araplara ölüm tezahüratları gibi kamu retoriği, 2023 Kudüs bayrak yürüyüşünde Filistinlileri daha da günah keçisi yapıyor. Varlıklarının bile sorun olduğunu ima ederek, aşırı sağ liderlerin Filistinlileri İsrail'in hayatta kalmasının engeli olarak tasvir ettiği bir duygu. Paralellik, her iki ulus da toplumsal sorunlar için bir azınlığı günah keçisi yaptı. Almanya Yahudileri ekonomik ve kültürel sorunlardan sorumlu tutarken, İsrail Filistinlileri güvenlik tehditlerinden sorumlu tutuyor. İşgalin direnişi körüklemedeki rolünü ve 7 Ekim'de İsrailli ölümlere Hannibal direktifinin katkısını sıklıkla göz ardı ederek, Wikipedia maddesindeki istenmeyen bir durumun nedeni olarak başkalarını tanımlama özelliği her iki vakada da belirgindir. Almanya kendi başarısızlıklarını inkar ederken İsrail sorumluluğu saptırarak, günah keçisi gruba karşı saldırgan eylemleri haklı çıkarıyor. 3. Dehumanizasyon ve şiddet kışkırtma. 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya, dehumanizasyon, 2. Dünya Savaşı öncesi Alman politikalarının temel taşıydı. Propaganda Yahudileri Aryan ırka karşı alt insan tehditler olarak tasvir etti. Medya ve kamu kampanyaları Yahudileri insanlıklarından soydu, onları toplumsal tehlikeler olarak gösterdi. Bu retorik şiddeti kışkırttı, Alman üstünlüğünü yücelten kitle mitingleri Yahudileri karalarken, düşmanlığı normalleştirdi. 1938'e gelindiğinde Yahudi topluluklarına karşı devlet destekli şiddet patlak verdi. Yahudi acısına duyarsızlaşmayı sağlayan yıllarca süren dehumanize propagandanın doğrudan sonucu. İsrail'in Filistinlileri dehumanize etmesi hem retorikte hem de eylemlerde belirgindir. 2023 Kudüs bayrak yürüyüşünde katılımcıların Araplara ölüm diye bağırması, kamuoyunda şiddeti kışkırtmayı yansıtır. Filistinlileri kolektif bir düşman olarak ölümü hak eden olarak tasvir eder, Alman mitinglerindeki düşmanca sloganlara benzer. 2023'te Batı Şeria'da Filistinli çocukların öldürülmesi hakkındaki makale bu dehumanizasyonu daha da gösterir. Çocuklar nötralize edilecek tehditler olarak muamele gördü, İsrail güçleri insanlıklarına az saygı göstererek küçük eylemlere karşı ölümcül gücü sıklıkla haklı çıkardı. Gazze'de Aralık 2024 İnsan Hakları raporu sistematik şiddeti vurgular, hastaneler gibi sivil altyapıya saldırılar ve açlık koşullarının dayatılması dahil, Filistinlileri askeri bir kampanyada basit hedeflere indirger, temel insanlıklarına dair hiçbir düşünce olmadan. Paralellik, her iki ulus da şiddeti kışkırtmak için bir azınlığı dehumanize etti. Almanya Yahudileri alt insan olarak göstermek için açık propaganda kullanırken, İsrail'in dehumanizasyonu pratiktir, Filistinlileri ortadan kaldırılacak tehditler olarak muamele eder. Kanıtlarda görüldüğü gibi, Wikipedia maddesindeki empati eksikliği özelliği her iki vakada da belirgindir. Almanya Yahudi acısını görmezden gelirken, İsrail Filistinli hayatları umursamaz, dehumanize gruba karşı şiddeti normalleştirir. 4. Soykırımda doruk noktası. 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya'dan 2. Dünya Savaşı'na, 1939 ile 1945 arasında, Almanya'nın yörüngesi 1941'de başlayan Holokost'ta doruğa ulaştı ve 6 milyon Yahudinin soykırımıyla sonuçlandı. Bu, yıllarca süren indoktrinasyon, günah keçisi yapma ve dehumanizasyonun sonucuydu. Devlet Yahudi nüfusunu yok etmek için sistematik yöntemler, ölüm kampları, toplu infazlar ve gettolarda açlık kullandı. grubu yok etme niyeti açıktı. BM soykırım sözleşmesinin tanımını karşıladı ve Yahudileri Almanya'nın hayatta kalmasına varoluşsal tehdit olarak çerçeveleyen mağduriyet zihniyetiyle haklı çıkarıldı. Nüfusu işlenen vahşetlere duyarsızlaştırdı. İsrail, 2023 ile 2025 arasında, 7 Ekim 2023 saldırısından sonraki İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemleri, Mayıs 2025 soykırım çalışmaları Nerece makalesi tarafından doğrulanmış soykırımda doğruğa ulaştı. Araştırmacılar Gazze'deki İsrail eylemlerini oy birliğiyle soykırım olarak nitelendirir ve Aralık 2024 Amnesty International raporu. Kanıtlar şunları içerir. Sistematik şiddet ve yoksunlaştırma, Aralık 2024 raporu hastaneler gibi sivil altyapıya saldırıları ve açlık koşullarının dayatılmasını belgeleyerek, Kasım 2024'e kadar UNRWA'ya göre 44 binden fazla Filistinli ölüm ve 1,9 milyon yerinden edilmiş kişiyle birlikte. Niyet, bu eylemlerin sistematik niteliği, Gazze'yi yaşanmaz hale getirmeyi hedefleyerek BM soykırım sözleşmesi kriterlerini karşılar, öldürme, ciddi zarar verme ve fiziksel yok oluşa yol açacak koşullarda yatma. İsrail'in mağduriyet zihniyeti, Wikipedia maddesinde tarif edildiği üzere, ahlaki elitizm, İsrail yahlıken üstün görme, empati eksikliği, Filistin acısını görmezden gelme ve ruminasyon, İsrail travmasına odaklanma gibi özellikler aracılığıyla bu soykırımı mümkün kılar. Filistinlilerin sistematik yok oluşunu algılanan tehdide karşı savunma eylemi olarak haklı çıkarır. Paralellik, her iki ulus da mağduriyet zihniyetiyle soykırımda doruğa ulaştı. Almanya'nın Holokost'u ve İsrail'in Gazze soykırımı, bir azınlığı yok etmek için devlet destekli şiddet içerir. Sistematik yöntemler, öldürme, yoksunlaştırma, kullanır ve grubu yok etme niyetini gösterir. Ölçek farklıdır. 6 milyon Yahudi'ye karşı 44 binden fazla Filistinli, ancak niyet ve mekanizmalar çarpıcı şekilde benzerdir. 5. Nietzsche'nin uyarıları, mağduriyet zihniyeti aracılığıyla dönüşüm. Nietzsche'nin alıntıları, canavarlarla savaşan, kendisi de canavara dönüşmemelidir ve eğer bir uçuruma bakarsan, uçurum da sana bakar, mağduriyet zihniyetinin her iki ulusu da soykırım failine dönüştürdüğünü anlamak için felsefi bir lens sunar. Canavarlarla savaşma. İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya, Almanya Yahudileri hayatta kalmasını tehdit eden canavar olarak çerçeveledi. Bu anlatıyı onların dışlanmasını ve nihai yok edilişini haklı çıkarmak için kullandı. Bu algılanan kötülükle savaşırken Almanya canavarlaştı. Yahudileri propaganda ile dehumanize ederek Holokost sırasında soykırım işledi. İsrail Filistinlileri canavarlar olarak konumlandırır. Onları sıklıkla tarihi zalimlere benzeterek eylemlerini haklı çıkarır. Ancak bunu yaparak canavarımsı taktikleri benimser. Batı Şeria'da çocukları öldürme, Gazze'de sivil altyapıya saldırma ve soykırım işleme, 2024 İnsan Hakları raporu ve 2025 Nerece makalesi tarafından kanıtlandığı üzere, mağduriyet zihniyeti, ahlaki elitizm ile bu eylemleri hayatta kalma için gerekli olarak affeder. Almanya'nın haklılaştırmalarını yansıtır. Uçuruma bakma. İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya, Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı sonrası şikayetlere takıntısı, ulusal aşağılanmanın uçurumu kısa çizgi o karanlığı yansıttı, Holokost ile ahlaki yozlaşmaya düştü, savaştığını iddia ettiği kötülüğe dönüştü. İsrail'in Holokost travmasına takıntısı, tarihsel acının uçurumu, eylemlerinde yansır. Gazze'den soykırım işleyerek önlemeyi yemin ettiği vahşetleri yansıtır. Wikipedia maddesindeki empati eksikliği ve ruminasyon özellikleri bu düşüşü kötüleştirir. İsrail kendi acısına odaklanırken Filistin acısını görmezden gelir. Paralellik, Nietzsche'nin uyarıları, her iki ulusta da mağduriyet zihniyetinin dönüştürücü gücünü vurgular. Algılanan bir düşmana karşı savaşırken soykırım failine dönüşürler. Travmalarının uçurumlarına bakarken o karanlığı yansıtırlar. Tarihi zalimlerinin taktiklerini benimserler. 6. Daha geniş etkiler ve etik endişeler. 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya ile 17 Mayıs 2025 itibarıyla İsrail arasındaki paralellikler tehlikeli bir kalıp ortaya koyar. Silahlandırılan mağduriyet zihniyeti, bir azınlık grubunun sistematik yok oluşuna yol açabilir. Almanya'nın yörüngesi, 1920'lerin başından Holokost'a, indoktrinasyon, günah keçisi yapma ve dehumanizasyonun soykırımdan nasıl doruğa ulaştığını gösterir. İsrail'in yörüngesi, 1948 kuruluşundan Gazze soykırımına, benzer bir yol izler, mağduriyet zihniyeti kamu tezahüratları, askeri şiddet ve sistematik yok oluş kanıtlarında görülen aynı mekanizmaları mümkün kılar. Etik endişeler. Ahlaki ironi, soykırımdan kaçış olarak kurulan İsrail, Filistinlilere karşı Nazi Almanya'sını andıran taktikleri tekrarlar, asla bir daha temel etosuna aykırıdır. Empati eksikliği ve ahlaki elitizm İsrail'i bu ironiye karşı kör eder, mağduriyetini Filistin insanlığının önüne koyar. Uluslararası suç ortaklığı, Holokost'u 1945'e kadar durduramayan uluslararası topluluğun başarısızlığı, 2025 Nerice makalesinde belirtildiği üzere İsrail soykırımına yetersiz yanıtında yankılanır, 2024 Cece davası gibi yasal eylemlere rağmen vahşetlere devam etmesine izin verir. Travma döngüsü, İsrail'in eylemleri travma döngüsünü sürdürür, Filistin acısı Nazi altındaki Yahudi acısını yansıtır, potansiyel olarak gelecek çatışmaları ve kin besler. 7 Ekim 2023 saldırısındaki başlangıç anlatısı, İsrail'in bazı kayıplardaki rolüne rağmen Filistinlileri günah keçisi yaparak bu döngüyü kötüleştirir. Sonuç. 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya ile 17 Mayıs 2025 itibarıyla İsrail arasındaki paralellikler hem derin hem de derinlemesine rahatsız edicidir. Her iki ulus da mağduriyet zihniyetiyle, Almanya 1. Dünya Savaşı sonrası, İsrail Holokost sonrası, toplumsal sorunlar için bir azınlığı, Yahudiler, Filistinliler, günah keçisi yaptı, onları dehumanize etti, şiddeti kışkırttı ve nihayetinde soykırım işledi. Almanya'nın Holokost'u ve İsrail'in Gazze soykırımı, kamu retoriği, askeri eylemler, insan hakları raporları ve akademik uzlaşı tarafından kanıtlandığı üzere aynı mekanizmaları yansıtır, devlet destekli şiddet, sistematik yöntemler ve yok etme niyeti, sorumluluğu kabul etmeyi reddetme ve hedef grup için empati eksikliğiyle haklı çağrılır. Nietzsche'nin uyarıları bu dönüşümü aydınlatır. Her iki ulus da savaştıkları canavara dönüşür ve travmalarının uçurumunu eylemlerinde yansıtır. Bu analiz, mağduriyet zihniyetinin şiddet döngülerini sürdürmedeki tehlikelerini vurgular, tarihsel travmanın empati ve hesap verebilirlik olmadan yeni vahşetlere yol açabileceğini eleştirel bir yansıma çağrısı yapar.